Romalılara mektup 1. bölüm 4. ayete geldik. İsa Mesih'in kulu, Tanrı'nın müjdesini yaymak üzere seçilip elçi olmaya çağrılan ben Paulus'tan selam diyor. Tanrı, oğlu Rabbimiz İsa Mesih ile ilgili bu müjdeyi peygamberleri aracılığıyla kutsal yazılarda önceden vaat etti. Rabbimiz İsa Mesih beden açısından Davut'un soyundandır. Kutsallık ruhu açısından ise ölümden dirilmekle Tanrı'nın oğlu olduğu kudretle ilan edildi. Evet, İsa Mesih beden açısından Davut soyundan doğmuştur. Kutsallık ruhu açısından ölüler arasından dirilerek yeterli güçle Tanrı'nın oğlu atanandır. Mesih ölüler arasından dirilmekle Tanrı'nın oğlu olmadı. Davut soyundan doğmasından önce Tanrı'nın oğluydu. Ölüler arasından dirilerek yeterli güçle Tanrı'nın oğlu atandı. Yeryüzündeki bedensel yaşama açısından Mesih Davut'un soyundandır. Ölüler arasından dirilerek gökteki kutsal ve ruhsal yaşama açısından her güce sahip Tanrı'nın oğlu yüceliğine yükseltilmiştir. Paulus Korintoslara mektupta kutsallık ruhu deyiminin bir yönünü şöyle aydınlatır. Ölülerin dirilişi de tıpkı böyledir. Çürüme ortamında ekilir, çürümez durumda dirilir. Gözden düşmüş durumda ekilir, görkemli ortamda dirilir. Zayıflık ortamında ekilir, güçlü durumda dirilir. Doğal beden olarak ekilir, ruhsal beden durumunda dirilir. Şimdi ruhsal bedeni kuşanınca Mesih doğal bedenin zayıflığını bırakıp güçlü durumda Tanrı'nın oğlu atanmıştır. Çünkü zayıflıkta çarmıha çakıldı ama Tanrı'nın gücüyle yaşamaktadır diyor 2. Korintoslar 13 ayet 4'te. Evet, Mesih'in bunları çekmesi ve yüceliğine girmesi gerekliydi. Paulus'un yukarıda değinilen Antakya'daki bildirisinde kendisi kutsallık ruhu deyiminin başka bir yönünü şöyle açıklar. Tanrı İsa'yı ölülerden diriltmekle atalarımıza verdiği sözü onların çocukları olan bizler için yerine getirmiştir. İkinci mezmurda yazıldığı gibi sen benim oğlumsun, bugün ben sana baba oldum. Tanrı onu asla çürümemek üzere ölümden dirilttiğini şu sözlerle belirtmiştir. Kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin. Kendisindeki kutsallık ruhu yüzünden Mesih'in çürümeye bırakılması olanaksızdı. Tam tersine Tanrı'nın kutsal olanı olarak onun ölüler arasından diriltilmesi ve Tanrı'nın fermanıyla görkemli güç içerisinde Tanrı'nın oğlu olarak bütün evrene tanıtılması gerekliydi. İncil'in ana konusu bu görkemli kişi olan Rabbimiz İsa Mesih'tir. Pavlos'la birlikte ona sadece Rabbimiz olarak tapmıyor. Yaşamımızla da hizmet sunuyoruz. Rab bizim sahibimizdi. Bizi yöneten egemen Rab'dir. Öte yandan onun adı İsa'dır. Bu ad İbranice'de kurtuluş anlamına gelen Yahuşa'dır ya da Yahuşua'dır. Onun insanlığını bize yakın geldiğini vurgular. Mesih daha önce de değindiğim gibi peygamber, kahin ve hükümran görevlerini üstüne alan güçlü kurtarıcı olduğunu belirtir. 5. ayette şöyle okuyoruz. Onun aracılığıyla kayre ve habercilik görevini aldım. Onun adının yayılması için bütün uluslar arasında imam buyruğuna uymayı tanıtayım diye. Kayra ya da inayet ve habercilik önemli sözcüklerdir. Kayra Tanrı'nın kurtuluş yöntemidir. Tanrı kayra dolu olmasaydı hiçbirimiz kurtulamazdık. Habercilik ya da elçilik sözcüğü özellikle Paulus'tan ve teknik olarak elçi olan diğer habercilerden söz ettiği halde her imanlı gönderilmiş biridir. Sözcük Yunanca'da gönderilmek anlamına gelen apostoledir. Her imanlı bir tanık, bir mesajcı gönderilen biri olmalıdır. Bugünlerde Tanrı sözünü bildirmek için ne yapıyoruz? Bu kayre ve habercilik almış kişilerin işidir. Onun adının yayılması için bütün uluslar arasında imam buyruğuna uymayı tanıtayım sözü itaatın göstergesidir. Bu mektup itaatla başlar ve itaatle biter. Son bölümde Paulus söz dinlerliğinizi herkes duydu ve bütün ulusların iman ederek söz dinlemeler için bildirilmiştir dedi. İmana itaat Tanrı için çok önemlidir. Tanrı bizleri işlerle değil imanla kurtarır ama bizi kurtardıktan sonra bizlerle işlerimiz hakkında, ona olan itaatimiz hakkında konuşmak ister. Birçok insanın İsa'ya imandan söz ettiğini duyuyorum ama sonra şeytan gibi yaşayıp şeytana hizmet eder görünüyorlar. Dostum, kurtaran iman sizi Mesih'e itaatkar yapar. İmanda bir fark var mıdır? Kesinlikle vardır. Fark iman ettiğiniz şeydir. Örneğin ben Albert Einstein'a inanıyorum. Onun büyük bir insan, büyük bir bilim adamı olduğunu düşünüyorum. İsa Mesih'e de inanıyorum. Albert Einstein'a olan imanım benim için hiçbir şey yapmadı. Kurtuluşumla hiçbir ilgisi yok ve hayatımı da çok az etkiliyor. Ama İsa Mesih'e imanım çok farklı. Kurtaran iman bizleri, bizi seven ve kendini bizim için vermiş olan Tanrı oğluna teslim olduğumuz bir yere getirir. Doğru doktrin, doğru öğreti önemli olduğu halde bununla el ele giden bir disiplin ve yapış da vardır. Bu ikisini birleştirmeden yeryüzünün tuzu olamazsınız. Bu arada tuzun sodyum ve klorürden oluştuğunu ve her ikisinin de tek başına alındığında sizi zehirleyecek maddeler olduğunu hiç düşündünüz mü? Ancak birleştiklerinde çok yararlı bir malzeme oluştururlar. Bizleri dünyanın tuzu yapmak için inanmak ve yapmak el ele gider. Evet, Pavlus'un 5. ayette söylediği şu sözlere tekrar bakalım. Her ulustan insanın iman edip söz dinlemesini sağlamak için Mesih aracılığıyla ve onun adı uğruna Tanrı inayetine ve elçilik görevine sahip olduk. Pavlus, Rab İsa Mesih aracılığıyla kayra ve habercilik görevini aldı. Kayra, bizden bir karşılık beklemeden Tanrı'nın iyiliklerini bize bol bol armağan etmesidir. Kayra bizde çekici özellikler aramaksızın Rabbin bizi sevdiği yüce sevgisinin açıklanmasıdır. Pavlus, Mesih'in onu çağırdığı zamandaki yaşamını hatırlarken şaşkına döner. Mesih'in onu kurtarması ve haberci olmaya ataması ancak onun yüce sevgisiyle, inayetiyle açıklanabilir. Yıllar sonra Timoteos'a yazarken Pavlus aynı şaşkınlığı şöyle yansıtır. Beni bu hizmette güçlendiren Rabbimiz Mesih İsa'ya teşekkür sunarım. Çünkü beni güvenilir sayarak bu hizmete atadı. Daha önce ona söven, saldırıda bulunan ve onu aşağılayan biri olmama karşın bugün kendisine merhamet gösterilen bir insanım. Çünkü her ne yaptımsa iman etmezken bilgisiz ortamda yaptım. Rabbimizin kayrası aşırı bollukla bana erişti. Mesih İsa da iman ve sevgi sağladı. Evet, habercilik görevi Pavlus'un gözünde büyük bir ayrıcalıktı. Bir şerefti, bir onurdu. Kutsal yaşamlıların tümünden gerilerde olmama karşın Mesih'in araştırılmayan zenginliğiyle müjdeyi uluslara yayayım diye bu kayra bana verildi diyor Efesoslar 3:8'de. Pavlus'un haberci olarak, elçi olarak İsa Mesih tarafından gönderilmesi, bütün uluslar arasında onun adına bağlılığı gerektiren iman buyruğuna uymayı sağlaması içindi. Pavlus, Yahudi olmayan insanların sadece imana gelmelerini, yeni bir inanç benimsemelerini istemedi. Mesih'in araştırılamayan zenginliğini tanıyarak onu yürekten sevip buyruğuna uymalarını istedi. Mesih'e iman etmemiz bir inanç sistemini benimsemekten öteye geçmezse boştur. Gerçek iman Mesih'e güvenle bağlanıp buyruğuna uymakla kendini gösterir. Mesih'e gerçekten güvenen imanlı onun sözünü de dinler. İman buyruğuna uyma Rabbimiz İsa Mesih'in adına bağlılığı gerektirir. Bir kişinin adı onun tüm özelliklerini ve niteliklerini temsil eder. Mesih'in adı onun çok yönlü kişiliğini açıklar. Mesih'in kişiliği onu tanıyan insanda hayranlık ve sevgi uyandırır. Onu sevmeye başlayan kişi kendini onun buyruğu altına koyarak ona bağlanır, ona itaat eder. Pavlus bütün uluslardaki insanları böyle bir bağlılığa, böyle bir itaate, böyle bir imana çağırır. 6. ayette şöyle okuyoruz. İsa Mesih'in çağrılmışları olan sizler de bu uluslardansınız. Çağrılmış olanlar seçilmiş olanlardır. Çağrılmış olanlar kimlerdir? duymuş olanlardır. Rab ise koyunlarım sesimi işitir, ben onları tanırım, onlar da beni izler dediğinde bunu açıklığa kavuşturmuştu. Eğer başka birini ya da başka bir şeyi izliyorsanız, onun koyunlarından biri değilsiniz demektir. Onu duyup izleyenlere çağrılmışlar denir. Seçilmişlik konusunda tartışma yapmayalım. O çağırır ve siz yanıt verirsiniz. Bu kadar basittir. Eğer yanıt verdiyseniz seçilmişler arasındasınızdır. İsa Mesih'in çağrılmışlarından birisinizdir. Pavlos Romalı Hristiyanlara, yani Roma'da yaşayan Mesih imanlılarına seçilmiş oldukları konusunda güvence verir. Pavlos'un kutsal kitaba uygun bir mesajı vardır. Mesaj dirilmiş Mesih'tendir. Mesaj evrenseldir ve mesaj imana itaat hakkındadır. Pavlos'un yazmakta olduğu Roma'daki Mesih imanlıları bu ulusların arasındadır. Onlar da Pavlos'un habercilik görev kapsamı içine girer. Bu imanların ulusların arasında bulunmaları sadece kilise topluluğunun ulusların bir kentinde bulunduğunu belirtmez. Bunun yanı sıra da topluluktaki imanlıların çoğunluğu Yahudi olmayanlar olduğunu vurgular. Pavlos'un bölüm 16'da selamladığı 26 kişiden ancak 6-7 tanesinin Yahudi asıllı olduğu anlaşılır. Roma'daki imanlılar İsa Mesih'in çağrılılarıdır. İsa Mesih onları iyi haber aracılığıyla kendisine ait olmaya çağırmıştı. Onlar bu daveti kabul ederek İsa Mesih'e bağlandılar. Şimdi Pavlos esas giriş bölümüne dönüyor. Roma'da bulunan hepiniz Tanrı'nın sevdikleri, kutsal olmaya çağrılanlar diyor 7. ayette. Sizlere babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten kayra ve esenlik olsun. Roma'da bulunan imanlılar Tanrı'nın sevdiği kişilerdi. Hepimiz Tanrı'nın sevdikleriyiz. Ne güzel değil mi? Başka dini inanç ve felsefelerde insan kesin olarak Tanrı tarafından sevildiğini bilmez. Tanrı'nın sevgisi bizi her zaman sevindirmeli. Tanrı'nın sevdikleriyiz. Tıpkı Roma'daki bu kardeşler gibi. Tanrı bize olan sevgisini kesinlikle kanıtladı. Nasıl mı? İsa Mesih'i yerimize vermesiyle, İsa Mesih'in bizim yerimize ölmesiyle. Roma'daki imanlılar kutsal olmaya çağrılanlardı. Tanrı'nın kendine ayrılmış bir halk olsunlar diye çağırdığı kişiler. Bir imanlı Tanrı'nın çağrısını kabul edince Tanrı onu kutsal kişi olarak tanıtır. Her bir imanlı hakkında Tanrı bu kendime ayırdığım kişidir der. Benimdir, kutsaldır. İmanlının sorumluluğu Tanrı'nın ona verdiği bu kutsallığa uygun bir yaşam sürmesidir. Böylece Pavlos kendisini ve görevini tanıttıktan ve yazdığı imanlılara Tanrı önünde kim olduklarını hatırlattıktan sonra onları selamlıyor. Sizlere babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten kayra ve esenlik olsun diyor. Tanrı tarafından sevildiğini bilen imanlılar Tanrı'yı baba olarak tanır. İmanlılara gelen kutluluklar hem babamız Tanrı'dan hem de Rab İsa Mesih'ten gelir. Bu konuda Rab İsa Mesih babayla birdir. Yunanlıların selam sözü sevinin anlamına gelen hayra sözüydü ama Pavlos bunu kayra anlamındaki haris sözcüğüyle değiştirdi. Kayra iyi haberi yani İncil'i anımsatan çok anlamlı bir selam sözüdür. Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten gelen kayra Tanrı'nın sevgisinden kaynaklanan tüm iyilikleridir. Esenlik Yahudilerin selam sözünün karşılığıdır. Şalom selamet demektir. Esenlik ve barış kavramlarını aşan şalom sözü kişinin barış ortamında bulunup iç ve dış varlığının her çeşit iyilikle mutlu olmasını diler. İmanlının esenliği Tanrı ile barışması ve Tanrı'nın verdiği iyiliklerle sevinç bulmasından gelir. Kayra ve esenliğin babadan bize gelmesi Rab İsa Mesih aracılığıyla olmuştur. Evet, ayet 7'de Tanrı'nın sevdikleri diyor. Bu söz çok önemlidir. Bunu kendimize mal etmeliyiz. Bu çok harika bir şeydir. Tanrı Roma'daki o imanlıları seviyordu. Tanrı seni ve beni de seviyor dostum. İşte harika olan budur. Kutsal olmaya çağrılan basitçe çağrılmış kutsallardır. Bu kişiler çağrılmış kutsallardı ve Bu her imanlıya verilen bir isimdir. Bir kutsal yüceltilen biri değil, İsa Mesih'i yücelten biridir. İsa Mesih kurtarıcısı olduğunda kişi kutsal olur. Dünyada sadece iki sınıf insan vardır. Kutsal olanlar ve kutsal olmayanlar. Eğer kutsal olanlardan değilseniz bir kutsal değilsinizdir. Ve eğer siz bir kutsalsanız bu Mesih'e güvenmiş olduğunuz anlamına gelir. Sizi bir kutsal yapan karakteriniz değildir. Sizi kutsal yapan İsa Mesih olan imanınız ve onun için ayrılmış olduğunuz gerçeğidir. 8. ayet. Her şeyden önce hepiniz için İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'ma teşekkür sunarım. Çünkü imanınız tüm dünyada yayılıyor diyor Pavlus. Pavlus Roma'daki imanlılardan bedence uzakta bulunmasına karşın onlarla olan ruhsal paydaşlığını dile getirir. En başta onlar için dua eder. Dualarında her şeyden önce tümü için Tanrı'ya teşekkür sunar. Pavlus'un dualarında teşekkür boldu. Bizim dualarımız nasıl acaba? Dualarımız teşekkürle dolu olunca Tanrı'yı sevindiririz. Ona teşekkür ettiğimizde onun yüce işlerini anarız. Onlardan duyduğumuz sevinci Tanrı'ya bildiririz. Bu yolla onunla olan ilişkimiz gelişecek. Pavlus gibi ona Tanrım diyebileceğiz. Hamd etmekle imanımız da gelişecek. Düşüncemiz Tanrı'nın yüce işleri üzerinde duracak. Bu da Tanrı'nın yüce işlerini yapacağına inanmamıza yardım edecek. Dualarımız bir istek listesi sunmaktan çıkacak, Tanrımızla karşılıklı konuşma aşamasına gelecektir. Pavlus Tanrı'ya teşekkürünü İsa Mesih aracılığıyla sunar. Her şey İsa Mesih aracılığıyladır. Dualarınız bile onun aracılığıyla Tanrı'ya ulaşır. Çünkü odur bizi Tanrı'yla barıştıran, çarmıhta canını vererek günahlarımızı ortadan kaldıran, bağışlamalığı sağlayan ve bizi Tanrı önünde doğru kişiler durumuna getiren. Pavlus'un Tanrı'ya teşekkürü, hamdı Roma'daki imanlıların imanının tüm dünyaya yayılmış olması içindi. Onları imanda geliştiren ve bütün sorunlarda onları destekleyen Tanrı'ydı. İmanlarının her yerde duyurulması Tanrı'dandı. Bu nedenle Tanrı'ya teşekkür sunar. Başkent Roma'yı ziyaret edip imparatorluğun birçok eyaletindeki yerlerine Efes, Korintos, Selenek gibi Antakya, Yeruşalim gibi dönen Mesih bağlıları Roma'daki imanlıların sağlam imanını ve diri tanıklığını bildirmekteydi. Böyle haberler duydukça Pavlus İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'ya teşekkür yükseltirdi. Roma'da birçok insanın Mesih'e iman etmekte olduğu imparatorluğun her yanında öylesine duyulmuştu ki bu imparatorları rahatsız etmişti. Daha sonra zulüm başlamıştı. Pavlus burada bütün dünyada imanlarından söz edildiğini söylüyor. Sizin grubunuzu, sizin topluluğunuzu merak ediyorum. Sizin kişisel tanıklığınızı duyan var mı? Bugün onun ne değeri var? Başlangıçta bu kilisenin Roma'da çok büyük bir tanıklığı vardı. Oğlunun sevindirici haberinde tüm varlığımla kendisine ruhsal hizmet sunduğum Tanrı tanığımdır diyor Pavlus Romalılar 1:9'da. Hiç ara vermeksizin sizleri anıyorum. Tanrı Pavlus'un Roma'daki Mesih bağlıları için çok dua ettiğini bilir. Dualarında onları anmak için hiçbir fırsat kaçırmadığını doğrulamak için Tanrı'yı tanık olarak çağırır Pavlus. Tanrı bu konuda Pavlus'u utandırmaz çünkü Pavlus Tanrı'nın oğluyla ilgili sevinç getirici haberi İncil'i yayarak tüm varlığıyla Tanrı'ya ruhsal hizmet sunar. Pavlus sevinç getirici haberi yayarak tüm varlığıyla Tanrı'ya ruhsal hizmet sunar. Pavlus müjdeyi yaymasına Tanrı'ya ruhta tapınış gözüyle bakar. Tüm varlığımla sözü orijinal metinde benim ruhumda anlamını taşır. Bu görev insanın bedensel istekleriyle güdülen bir propaganda işi değil, tersine Tanrı'nın ruhuyla yönetilen tümden ruhsal bir hizmettir. Bu, hizmette yaydığı sevinç getirici haberin ana konusu ve merkezi Tanrı'nın oğludur. Bu bölümün 3. ayetinde Pavlus bunu vurgulamıştı. Bizim hizmetimiz tümden ruhsal olsun. Pavlus gibi hiç ara vermeden kardeşlerimiz için dua edelim. Pavlus'un yaptığı gibi dua için hiçbir fırsatı kaçırmayalım. Bir iş yaptırmak için kuyrukta beklemek zorunda kalınca kara kara düşünerek sabırsızlığa düşmeyelim. Durumu Tanrı'nın dua etmemiz için bize sunduğu bir ara, bir fırsat olarak kabul edelim. Yolda ve evde duayla doldurulabilen çok aralar vardır. Oğlunun sevindirici haberi. İlk ayette Paulus ona Tanrı'nın iyi haberi demiş ve daha sonra da kendi müjdesi olduğunu söylemişti. Tüm varlığımla kendisine ruhsal hizmet sunduğum Tanrı tanığımdır ki hiç ara vermeden sizleri anıyorum diyor Paulus. Dostum, Paulus'un uzun bir dua listesi vardı. Kutsal kitabınızı okurken Paulus'un birisi için dua ettiğini söylediği her ayeti not ederseniz Paulus'un dua listesinin ne kadar uzun olduğunu göreceksiniz. Burada Romalı imanlılar için hiç durmadan dua ettiğini söylüyor Paulus. 10. ayette daima dualarımda sizi nasıl andığıma oğlunun İncil'inde ruhumla hizmet ettiğim Tanrı şahidimdir diyor. Paulus onlar için dua ederken sürekli olarak o dönemde yanlarına gelebilmek için dua eder. 2 yıl önce Roma'yı görmem gerekir diyen Paulus, Yeruşalim'e gittikten sonra çok vakit geçmeden oradan Roma'ya gitmesinin Tanrı'nın istemine uygun olabilmesi için yalvarıyordu, dua ediyordu. Tanrı'nın isteği dışında hareket etmek istemiyordu. Tanrı'nın isteğine uygun bir yoldan yanlarına varmak istiyordu. Paulus'un en sonda bir tutuklu olarak oraya vardığını Elçilerin İşleri 28. bölümde okuyoruz. Kardeşlerim, sizleri bilgisiz bırakmak istemem. Kaç kez yanınıza gelmeyi tasarladım ama hep karşıma bir takım engeller çıktı. Öteki uluslar arasında olduğu gibi aranızda da ürün toplamayı amaçladım diyor Paulus Romalılar 1:13'te. Paulus Roma'ya gidebilmek için yolun açılmasını diliyor. Elçilerin işlerinde yolculuğunu okuduğumuzda tam olarak yolunda giden bir yolculuğa benzemiyor. Tutukluydu, denizde büyük bir fırtına oldu. Gemi yolunu kaybetti ve karaya çıktıklarında bir yılan tarafından ısırıldı. Buna karşın bu başarılı bir yolculuktu. Roma'ya Tanrı'nın isteğiyle gitmek istediğini söylüyor Paulus. Ben onun oraya Tanrı'nın isteğiyle gittiğine inanıyorum. 11. ayette bu isteğimin nedeni sizleri özlemiş olmamdır diyor. Destek bulasınız diye sizlere ruhsal bir bağış sağlamak istiyorum. Tanrı sözünü öğretmek için Roma'ya gitmeyi istiyordu. Paulus Tanrı sözünü öğretmeyi çok seviyordu. Bir vaiz Tanrı sözünü öğretmeyi istemediğinde bir din adamı, bir yönetici bir şeyin tutunmasını sağlayan biri olur ama artık Tanrı sözünün bir hizmetkarı değildir. Paulus'un onların yanına gitmesinin başka bir nedeni de onları özlemiş olmasıydı. Paulus iyi haberi yayarken Roma'da oturan bazı kardeşlerle tanışmıştı. Onları özlüyordu. Bunlardan öbür kardeşlerin imanını duymuştu. Bunun için daha görmediği kardeşleri görmek için can atıyordu. İmanlarında onları desteklemek, onları sağlamlaştırarak sarsılmaz duruma getirmek için Tanrı'nın kayrasıyla Tanrı'dan aldığı ruhsal zenginlikleri onlarla paylaşmak istiyordu. Buradaki bağış sözü harismadır. Kökeni kayra anlamındaki haris sözcüğüdür. Bağış kelimesinin anlamı kayradan kaynaklanan, inayetten kaynaklanan ve kayrayla verilen armağandır. İmanlının doğrulukla donatılması kayradan kaynaklanan Tanrı'nın armağanıdır. İmanlıların birbirlerine hizmet edebilmeleri için Tanrı'dan aldıkları yetenekleri de kayradan kaynaklanan armağanlardır. Bize verilen kayra oranında çeşitli ruhsal bağışlarımız vardır diyor. Yalnız eski antlaşmaya sahip olan o çağın imanlılarının, İsa Mesih'in habercilerinin Rab'den aldıkları göksel açıklamalarına gereksinmeleri vardı. Paulus'un Korintoslara yazdığı gibi Rab'den aldığımı sizlere verdim. Paulus Romalılar için Rab'den aldığını onlara vermek istiyordu. Öyle ki karşılıksız olarak siz de ben de imanımızda birbirimizi yüreklendirelim diyor 12. ayette. Yani Paulus bir şey iletecekti ama Roma'daki imanlılar da ona bir şeyler vereceklerdi. Tanrı sözü aracılığıyla karşılıklı bereket alacaklardı. Öyle ki karşılıklı olarak siz de ben de ne diyor? İmanımızda birbirimizi yüreklendirelim. Gerçekten böyledir. Rabbin sözünü bildiren imanlı sözü paylaştığı kardeşlerden cesaret alır. Ruhsal paydaşlık da budur zaten. Kardeşler karşılıklı olarak birbirlerine yardımcı olur. İmanlarının gelişmesine katkıda bulunurlar. İmanımızda birbirimizi yüreklendirelim. Pavlos, Roma'ya sadece İsa Mesih'in habercisi olarak gelmek istemiyordu. Kardeşler arasında bir kardeş olarak gelmek istiyordu. Oradaki kardeşler onu imanda yüreklendireceklerdi. Kısa bir süre önce bir sürü gençlerin katıldığı bir konferansta konuştum. Bu gençlere biraz verip veriştirdim. Sonra onların nasıl karşılık verdiklerini gördüm ve bu benim gözlerimi yeni bir dünyaya açtı. Konferanstan orada bulunmamın ayrıcalığından ötürü Tanrı'ya hamd ettim. Ben onlara hizmet ederken onlar da bana hizmet ediyorlardı. Pavlos'un burada sözünü ettiği şey de budur. Kardeşlerim diyor 13. ayette, sizleri bilgisiz bırakmak istemem, kaç kez yanınıza gelmeyi tasarladım ama hep karşıma bir takım engeller çıktı. Öteki uluslar arasında olduğu gibi aranızda da ürün toplamayı amaçladım. Onların yanına gitmeyi çok istediği halde bu engellenmişti. Bu insanlardan çoğu kendisinin Roma İmparatorluğu'nun değişik yerlerinde tanışıp Mesih'e yönelttiği kişilerdi. Onların arasında bir ürün arzusu büyük bir olasılıkla canlar kazanmaktan değil, imanlının yaşamında ruhun meyvesinden söz etmektedir. Pavlos bu mektubu yazmadan yaklaşık 2 yıl önce Efes'teyken Yeruşalim'den sonra Roma'ya gitmesi gerektiğini söylemişti. Ama Efes'te bir süre daha kalması gerekliydi. Makedonya'da kalması da uzadı. O dönemde İllirya bölgelerine geçip iyi haberi orada yaymış olması da olanaklıdır. Tasarısı gecikiyordu ve daha da gecikecekti. Pavlos bundan daha öncelerde birçok kez Roma'ya gitmeyi planladı ama araya giren engeller yüzünden oraya gidemedi.